Ayrım 19, Brandenburg, Glen Mead, sayfa 226. Folkman başını kaldırdı. Ferguson'un masasından kalktığını, camın yanına gittiğini fark etmemişti. Tom Peters da elindeki metni okumuş başını sallıyordu. Ferguson döndü. Dediğim gibi perdeyi daha da sıkı örtüyor değil mi? Bütün bunlardan Winter'ın öldürülmesiyle ilgili bir sonuç çıkartabiliyor musunuz diye sordu Peters gözlerini Folkman'dan Ferguson'a çevirerek. Ya da kadının resmiyle, o gazeteciyle genç kızın başına gelenlerle. Mümkündür dedi Ferguson, söylediğine kendisinin de inanmadığı belliydi. Folkman bir şey söylemedi, pencereden dışarı baktı. Gök gri, hava soğuktu. Yakında kar yağdıracak kadar soğuk. Bakışlarını çevirdi. Ferguson'un masanın üzerindeki fotoğraflara, sarışın genç kadının resmine bakmakta olduğunu gördü. Ferguson başını kaldırdığında, "Oteldeki suiti Charkin'in tuttuğunu söyledin değil mi?" dedi Folkman'a. Hem o suiti hem de Winter'ın son 2 yıl boyunca Paraguay'a geldiğinde kaldığı bütün suitleri. Başını salladı. Ama buradan bir şey çıkaramıyoruz efendim. Belki sadece Reimer'ın bu adamlar için çalışan bir çeşit aracı olduğunu. Ferguson ellerini kenetledi. Bant'taki sesleri Beaconsfield'a ses laboratuvarına göndereceğim. Bize fazla bir şey söyleyebileceklerini sanmıyorum. Belki konuşanların yaşlarını, belki de nereli olduklarını. Yine de denemekte yarar var. Şimdilik içinde bulunduğumuz karanlıktan çıkamadık. Ferguson durakladı, bakışlarını bir süre pencereden dışarıya çevirdi. Yine de ilginç, çok ince olsa da belirgin bir bağlantı var. Bakalım beyler bu bağı görmüşler mi? Ferguson yardımcılarının ona baktıklarını gördü. Genç kadının fotoğrafını kaldırdı. Raporda adı geçen şu Erhard Schmelz, Almanya'dan Nazi Reichsbank'tan gelen paraların başlangıç tarihi bu fotoğrafın çekildiği tarihle aynı. Tabii eğer resmin arkasındaki tarihe inanabilirsek. Durakladı, yüzü gerilmişti, fotoğrafı dosyaya yerleştirdi. İlgi çekici bir adam şu Erhard Schmelz. Kriz içindeki bir Almanya'dan Paraguay'a geliyor, hem de 1931'de. Cebinde de $5,000 var. Folkman gözlerini Ferguson'a dikti. Sanchez'in raporunda onu rahatsız eden bir satır vardı. Charkin ile Erika Krantz'ın babası arasında bir bağlantı. Hiçbiri bu konuya şimdilik değinmemiş olsa da ötekilerin bu bağın farkında olduklarını düşündü. Bu raporu gönderdiğinizde Holrich ne dedi diye sordu Folkman. Göstermedim dedi Ferguson. Bu kadar bilinmeyen varken Almanların bu konuya önem verip eğileceklerini sanmıyorum. Dosyayı rafa kaldırırlar. Üstelik bu hala bizim konumuz. Öyleyse ne yapmamızı istiyorsunuz efendim? Ferguson bir an düşündü. Bant'taki sevkiyat, konuşmada sözü edilen İtalyan'la bağlantılı olabilir. Belki de İtalyanlarla temasa geçip ayın 25'inden Montevideo'dan sonra limanlarında bir sevkiyat yapılıp yapılmadığını öğrenmekte yarar vardır. Ama onlara ayrıntı veremeyeceğimize göre pek bir şey çıkacağını ummam. Tereddüt etti. Sizlerin bir önerisi var mı? Folkman biraz durakladıktan sonra konuştu. Kız belki de Heidelberg'de Winter'le yakın ilişkide olan kişileri hatırlıyordur. Aynı fakültede okuyan, onu hatırlayacak kişileri. Denemeye değer dedi Ferguson. Bu işle benim ilgilenmemi mi istiyorsunuz dedi Folkman. Şimdilik evet, eğer kızın bir itirazı yoksa onu da al. Üniversitedeki ilişkilerini düşünürsek işe yarayabilir. Gazeteci olduğunu unutma, bu konunun hala bir güvenlik konusu olduğunu hatırlat. Eğer yardıma ihtiyacın olursa çekinmeden bana haber ver. Folkman yavaşça ayağa kalktı. Fotoğraflar efendim, kopyalarını almak isterdim. Tabii, laboratuvara haber veririm. Ya Erhard Schmelz? Ferguson başını kaldırdı. Ne olmuş ona? Geçmişini araştırabilir miydik? Bir şey çıkmayabilir. Alman Reichsbank'tan para aldığını düşünürsek, belki de evin son sahipleri hakkında bir şeyler öğrenebiliriz. Ferguson başıyla onayladı. Tamam. Tom Berlin'deki Amerikan Bilgi Merkezi'ne bir istek mesajı gönderir. Tabii Schmelz Naziler iktidara gelmeden önce Almanya'dan ayrılmış. Ama kim bilir, şu Reichsbank işi bakarsın Nazi Partisi üyesi çıkar. Bilgi Merkezi'nde dosyasına rastlarız. Reimer ya da Charkin hakkında da bilgi isteyeceğim. Böylece Asunción'dan gelen bilgileri doğrularız. Eğer Sanchez denen adamın bilgileri doğruysa o zaman Charkin'in bir dosyası olmalı. Leibstandarte SS, kızın babasıyla aynı SS tümeninden. Kızın dosyasında da buna rastlamıştık. Dikkatini çekmiş miydi? Evet efendim. Al sana ilginç bir ayrıntı daha. Kıza güveniyor musun? Ne bakımdan? Winterly Üniversite'den tanışıyor. Babasıyla Reimer aynı SS tümeninden. Bir rastlantıyı kabul edebilirim ama iki rastlantı kuşkumu çeker doğrusu. Bir üçüncü rastlantı daha var. Ne demek istiyorsunuz efendim? Güney Amerika'da bulundu. O gazeteciyi de tanıyor. Senden bir şey saklamadığından emin misin? Folkman düşündükten sonra bunu iddia edemem efendim dedi. Ferguson toplantının sona erdiğini anlatmak istercesine başını salladı. Pekala, öyleyse bir şey yapmıyoruz. İyi şanslar Joseph. Benimle temasını kaybetme ki sana Asunción'dan gelen haberleri iletebileyim. Ferguson, Folkman'ın ayağa kalkıp odadan çıkışını izledi. Kapının kapandığından emin olunca Peters'a döndü. Bu işi kaldırabilecek mi? Efendim? Folkman'ın Almanlardan ne kadar nefret ettiğini biliyorsun. Peters omuzlarını silkti. Bu işi benim üstlenmemi ister misiniz? Hayır, Folkman Almanca biliyor, tecrübesi de var. Şimdilik işi onun elinden almayalım. Bu arada kız onun evinde kalıyor, biliyor muydun? Peters'ın kaşları kalktı. Bu kimin fikri? Folkman böyle karar vermiş. Ferguson gülümsedi. Ya Almanlara karşı yumuşadı ya da kıza güvenmiyor, yanından ayrılmasını istemiyor. Sizce kız bir şeyler mi saklıyor, bize her şeyi anlatmıyor mu? Galiba, tabii başlangıçta neden bize başvurduğunu açıklayamıyorum. Neden sadece DSE'nin ilgilenmesini istediğini, Bundespolizei'nin lafını bile ettirmediğini. Ferguson tereddüt etti. Aklımı çelen bir şeyler var Tom, hoşuma gitmeyen bir şeyler. Peters'a baktı. Bu arada neye benziyor bu kız? Kız mı? Nefes kesici. Seyredebilmek için kırık cam üzerinde sürüneceğiniz bir vücut. Ferguson gülümsedi. Şimdilik bu kadar Tom. Tabii efendim. Petit France'daki Oriental restoranda ikisinin dışında kimse yoktu. Kız sarı saçlarını omuzlarına dökmüş, hafif makyaj yapmıştı. Mavi bir kazak ile siyah etek giymiş, ipek çorapları düzgün bacaklarını ortaya çıkarmıştı. Garson masanın yanı başında belirdi, özenle servis yaptı. Izgara, sığır bonfilesi ve sebze, buz gibi bir sotern. Folkman Sanchez'den gelen raporu anlatmış, bilgilerin gizli olduğunu da eklemişti. Charkin'in geçmişinden, Chaco'daki çiftliğin sahibinden söz ederken, arkadaşlarını Schmetz ve Reimer'in geçmişini araştırdıklarını söylerken kızın yüzüne bakmıştı. Erika Kranz şaşırdı, sonra kaşlarını çattı. Ama Erhard Schmetz'e Reisbank ilişkisi üzerinden çok süre geçmedi mi? Yine de kontrol etmemiz gerek. Fotoğrafın arkasındaki tarih ile Schmelz'e gelen ilk havalelerin yılının çakışması önemli olabilir. Belki de Schmelz'in oğlu hakkında da bazı şeyler öğreniriz. Çünkü adı dışında bir şey bilmiyoruz. Kız Folkman'a baktı, sonra kadehini masanın üzerine bıraktı. Anlamıyorum dedi. Yani o döneme ait kayıtlar hala saklanıyor mu? Folkman Reimer gibi birinin geçmişini araştırmanın iki yolu olduğunu anlattı. Almanya'da eski Nazilerin ve SS personelinin kayıtlarını tutan iki kuruluş vardı. Bunlardan ilki bilinen adıyla Berlin Bilgi Merkezi, Berlin'de, Zehlendorf'taydı. Alman hükümetinin finanse ettiği Amerikalılar tarafından kurulmuş olan bu örgüt, tüm Nazi Partisi belgelerinin kasası gibiydi. Amerikan ordusu 1945 yılında SS personeliyle ve Nazi Partisi'nin üyeleriyle ilgili belgelerin neredeyse tümünü ele geçirmiş, sonra da Berlin'de yer altındaki kasalara taşımıştı. Bu belgeler daha sonra savaş suçlularının yargılanmasında ya da Almanya'nın Nazizm'den arındırılması aşamasında hangi vatandaşların Nazi Partisi'ne üye olduklarının belirlenmesinde kullanılmıştı. İkinci kuruluş sadece Alman hükümeti tarafından yönetilen ve çalışmalarını Württemberg'deki küçük Ludwigsburg'da sürdüren Z komisyonuydu. Komisyon sadece savaş suçlularını belirleyip yargıç karşısına çıkarmakla görevli, gönüllü dedektif ve hukukçulardan oluşuyordu. Berlin Bilgi Merkezi Nazi ve SS belgelerinin korunup sınıflandırılmasıyla uğraşırken Z Komisyonu Berlin'deki kurumun dosyalarından yararlanmış, oradan edindiği bilgilere dayanarak savaş suçları ve toplu katliamdan sanık Nazi ve SS'leri belirleyerek yakalamıştı. Ancak savaş suçlularının büyük çoğunluğu öldüğü, kalanların büyük kısmı çoktan mahkemeye çıkarıldığı, bazı suçlular da geçmişleriyle ilgili izleri başarıyla kaybettirdiği için Alman hükümetinin Z komisyonuna yaptığı yardım giderek azalmış, komisyonun görevli sayısı da önemli ölçüde düşmüştü. Folkman kızın yüzüne baktı. Demek istiyorum ki eski Naziler ve SS'lerle ilgili kayıtların büyük bir bölümü Berlin'de ya da Ludwigsburg'da dedi. Bütün orijinallerin Berlin'de olduğunu düşünürsek önce oraya başvurmanın nedeni anlaşılır. Erhard Schmitz, Nazilerin iktidara geldiği 1933 yılında çoktan Almanya'dan ayrılmıştı. Bu nedenle bir dosyası olmayabilir ama yine de denemekte yarar var diye düşünüyoruz. Kızın tereddüt edip başını çevirdiğini sonra yeniden kendisine baktığını gördü. Sanchez'in raporunda bahsettiği Chaco bölgesinden geçtiği söylenen uçak, Sanchez o uçağın nereye indiğini öğrenebilir mi? Folkman omuzlarını silkti. Eğer normal bir hava alanının dışında bir yere inmişse sanmam. Bir helikopter de olabilir. Eğer öyleyse herhangi bir açıklığa inmiş olabilir. Tabii biz o uçakta Chaco'daki evden ayrılanların bulunduğunu varsayıyoruz. Belki de onlarla hiç ilgisi yoktur. Kız alnındaki saçı geri itti. Öyleyse elimizde hala geçerli bir bilgi yok. Galiba ya Winter'ın üniversiteden arkadaşları? Ne demek istiyorsun? Peter Winter'ın ilişki kurduğu insanlar dedi Folkman. Heidelberg'den Winter'ı da bilen tanıdıkların yok mu? Ben değişik insanlarla birlikteydim. Yine de Winter'ın çevresinden tanıdığım bir iki kız var. Neden? Heidelberg'de onunla samimi olmuş bildiğim biri var mı? Kızım bir süre tereddüt ettiğini gördü. Winter'ın oldukça samimi olduğu Baden-Badenli biri vardı. Wolfgang Lubsch diye biri. Onları hep kentin merkezinde baş başa içki içerken görürdüm. Peki nerede bu Lubsch? Bir fikrin var mı? Erika başını salladı. Hayır. Ama kız arkadaşını Karen Hofeld'i tanırım. Bir iki ay aynı evde kalmıştık. O da Mainz yakınlarında bir yerlerde yaşıyor. Onu bulabilir misin? Bazı arkadaşlarımı arayıp sorabilirim. Belki de Lubsch'la ilişkisini kesmiştir. Peki kızı bulursam ne diyeceğim? Folkman bir an düşündü. Ona bir arkadaşınla birlikte dergilerden biri için bir şey hazırladığını söylesen. O zamanki ve şimdiki Heidelberg öğrencileri gibi bir şey. Kıza Lubsch'la da görüşmek istediğini söylersin ama fazla ısrar etme. Eğer kızı bulamazsan bizimkilerden yardım isteyebiliriz. Folkman duraksadı. Winter'ı tanıdığını bildiğin, hatırladığın başka birisi var mı? Kız bir süre düşündü sonra gözlerini kaldırıp Folkman'a baktı. Biri daha vardı galiba, bir erkek. Hermann Borchardt. Winter'ın arkadaşıydı sanırım. Ama o üniversitede fazla kalamadı. Babası zengin bir adamdı. Hamburg'un Barlar Sokağı'nda bir alay gece kulübüne sahipti. St. Pauli'de galiba. Borchardt Heidelberg'den neden ayrıldı? Galiba babası ölünce gece kulüplerinin yönetimiyle ilgilenmek zorunda kalmıştı. Onu bulabilir misin? Herhalde. Onu bir ara, benimle konuşmak ister mi öğren. Ona benim gazeteci olduğumu, bir dizi hazırladığımı söyle. Mecbur kalmadıkça açıklama yapma. Folkman tereddüt etti, çevresine bakındı. Bir süre bir şey söylemedi, sonra gözlerini kaldırıp Erika'ya baktı. Sana bir şey sormak istiyorum dedi. Chaco'daki o ev, o evde seni şaşırtan, dikkatini çeken bir şeye rastladın mı? Nasıl şaşırtan? Evin durumunun dışında bir şey, bir duygu, sanki evin havası. Kız çatalını tabağına bıraktı. Folkman kızın yüzündeki ifadeyi gördü. Bir şeyler hissettim ama ne olduğunu bilmiyorum. O küçük kulübe, hani Hacienda'nın hemen yakınındaki. Hava çok sıcak olmasına rağmen kulübeye girerken ürperdiğimi hatırlıyorum. Erika Kranz omuzlarını silkip sözüne devam etti. Sanki kısa süre önce birinin öldüğü bir eve girerken hissettiğin gibi bir şey. Gözlerini Folkman'a dikti. Sorduğun bu muydu? Belki, emin değilim. Önemli mi? Folkman omuzlarını silkip gülümsedi. Hayır değil, unut gitsin. Garson gelip boş tabakları aldığında Erika uzandı, Faulkner'ın koluna dokundu. ''Sana teşekkür etmek istiyorum Joe. Yardımların için teşekkür ederim.'' Faulkner karşısındaki güzel yüze, mavi gözlere baktı. Merak ettiği bir şey vardı. Kız söylediklerinde ciddi miydi, yoksa iyi bir oyuncu muydu? Yan odada çalınıp telefonun sesine uyandı. Yatak odası karanlıktı. Açık pencereden giren hafif rüzgar perdeleri kıpırdatıyordu. Başucundaki lambayı yakıp saatine baktı. Gece yarısı. Giyindi, oturma odasına gitti. Kız telefonun yanına oturmuş, not defterini de dizlerinin üzerine yerleştirmişti. Bitkin görünüyordu. ''Pek çok telefon ettim. Hamburg'da tanıdığım bir gazeteciyi aradım. Borhardt'ın gece kulüplerinden birinin numarasını aldım. Telefon ettiğimde Borhardt'ın orada olmadığını, yarın gündüz bürosundan aramam gerektiğini söylediler. Acil bir iş olduğunu söyledim. Sekreterinin ev numarasını verdiler, ben de aradım.'' ''Ne dedi?'' ''Evden arabama canı sıkılmış gibiydi. Borhardt'ın iş için Münih'e gittiğini, öbür güne kadar dönmeyeceğini söyledi. Ona gazeteci olduğumu, Herman'ı üniversiteden tanıdığımı anlattım. Bir gazeteci arkadaşımın hazırladığı bir dizi için onunla konuşmak istediğini, önemli olduğunu söyledim. Herman'ın gün boyunca meşgul olduğunu ama akşam saat 6'dan sonra Rapper Bağında Baron Kulübü adlı bir yerde olacağını söyledi. Mesajımı da iletecek.'' ''Wolfgang Lubsch hakkında bir şeyler öğrenebildin mi?'' Erika başıyla evet dedi. ''Karen'in bir arkadaşından, Heidelberg'den tanıdığım bir kız, bana Karen'in numarasını verdi. Ama aradığımda Karen çok tuhaftı, sanki benimle konuşmaktan korkar gibi.'' ''Neden?'' ''Lubsch'un ortalıkta görünmediğini söyledi, sanki saklanıyor.'' ''Neden saklandığını söyledi mi?'' ''Hayır, söylemeye niyetlenmedi, ben de sormadım.'' ''Peki, Lubsch şimdi neredeymiş?'' ''Bilmiyorum.'' ''Peki onu nasıl bulacağız?'' Karen'e bana söylediklerini anlattım. Lubsch'un adını kullanmayacağımı, bu yazının benim için çok önemli olduğunu falan. Lubsch'a telefon edip soracakmış. Biraz önce arayan oydu. Lubsch kabul etmiş. Onunla ne zaman buluşuyoruz? Bir bar adı verdi Ren Nehri kıyısında. Rüdesheim adlı eski bir şarap kenti. Frankfurt'tan arabayla bir saatlik yolda. Yarın öğleden sonra 4'te Weisses Rossi adlı bir yerde buluşacağız. Karen ikimizden başka kimsenin gelmemesini istedi. Bana güvenebileceğini söyledim. Faulkner, Erika uzaklaşana, uzun ve düzgün bacaklar misafir odasının kapısında kaybolana kadar bekledi. Sonra nöbetçi müdüre, Jan de Vries'e telefon ederek Heidelberg Üniversitesi mezunu, Baden-Baden'li Wolfgang Lubsch hakkında bir araştırma yapmasını istedi. De Vries raporunu ertesi sabah 8'de vermeyi kabahat etti. Faulkner telefonu kapadıktan sonra kitaplığa yöneldi. Times atlası çıkarıp sayfalarını karıştırdı. Parmağıyla Paraguay-Brezilya sınırında Bahia Negra adlı yeri aradı. Sanchez'in radar sinyallerinin duyulduğu yer olarak belirttiği bölgeyi buldu. Sanchez'in yeni bir şeyler bulup bulmadığını merak ediyordu. Ama bir gelişme olursa şişman dedektifin kendisini haberdar edeceğinden de emindi. Atlas'ı raftaki yerine koydu. Yatak odasına dönüp 9 milimetrelik Beretta tabancasını aldı. Kılıfından çıkararak kontrol etti. Mekanizmayı denedi. Kılıfın kenarındaki cepte dolu bir yedek şarjör vardı. Silahı ve yedek şarjörü başucundaki etajerin üzerine bıraktı. Sonra pencerenin yanına oturup tape bandının çözümünü okudu. Okuduktan sonra başını kaldırdı. Şimdi dışarısı soğuk ve yağmurluydu. İnce yağmur iğneleri camı çiziktiriyordu. Bir sigara yaktı, dumanı yavaşça içine çekti. 19. ayrımın sonu, sayfa 235.